Ayrım 19.
Şayet Yahudileri isyana teşvik edersen beni bu isyanı bastırmaya zorlamış olursun. Bunun da farkındayım. İşte bu nedenle Yahova başka yöntemler kullanacak. Şayet Yahudilerin istedikleri özgürlüğü reddetmede ısrarlı olursan Tanrı Mısır'ı korkunç felaketlere boğacak. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Davamı senin önem verdiğin kişilerin ve halkının önünde savunacağım. Yahova'nın sonsuz gücü onları ikna edecek. Mısır'ın senden korkacak hiçbir şeyi yok Musa. Nefertari ne kadar da güzeldi. Uzaklarda yaşayan bir tanrıçaya adanan yeni, küçük bir tapınağın açılış ayinini yönetirken Ramses onu hayranlıkla seyrediyordu. Sesi mutluluk veren, ağzından bir tek gereksiz sözcük çıkmayan, güzelliği bütün sarayı kaplayan ve iyi ile kötüyü birbirine karıştırmayan bu kadın, iki ülkenin övgüsünü kazanan bir hükümdar eşi olmuştu. Nefertari boynundaki altı sıralı altın kolyesi, başındaki iki tüylü tacı ile gençlik ve güzelliğin hiç tükenmediği bir tanrıçalar dünyasına aitmiş gibi görünüyordu. Ramses, annesi Tuya'nın bakışlarında gerçek bir mutluluğun ışıltısını fark etti. Bu mutluluk, kendisinden sonra gelen kraliçenin Mısır'a layık olduğunu bilmesinden kaynaklanıyordu. Tuya hissettirmeden yaptığı yardımlarla Nefertari'nin gelişmesini ve onun büyük hükümdarların en belirgin özelliği olan yerinde ve zamanında konuşma biçimini bulmasını sağlamıştı. Ayin törenini Tuya onuruna verilen bir şölen izledi. Ana kraliçe kendisini kutlamak için sıraya giren saray erkanının yaltaklanmalarını yarım kulakla dinliyordu. Sonunda diplomat Meba Tuya ile firavuna sokulmayı başardı. Seti'nin dul karısına ağzı kulaklarına vararak övgülerde bulundu. Ramses Meba'nın sözünü keserek "Seni Dışişleri Bakanlığındaki görevinde yetersiz buluyorum." dedi. "Ayşe'nin yokluğunda müttefiklerimizle daha fazla mektuplaşabilirdin." "Majeste, müttefiklerinizin size sunmayı vaat ettikleri şeylerin sayısı ve nitelikleri olağanüstü. Mısır'ın desteği karşılığında her birinden yüksek bir bedel talep edildiğinden emin olabilirsiniz. Birçok elçi majesteleri tarafından kabul edilmek ve ona saygılarını sunmak için sıraya girmiş durumda. Çünkü hiçbir firavunun prestiji bu denli parlak olmadı. Bana bildireceğin başka birin yok mu? Var majeste. Ayşe pek yakında Pir Ramses'e döneceğini bildiriyor. Onun için güzel bir karşılama töreni hazırlamak istiyorum. Mesajında bu dönüşün nedenlerini de bildiriyor mu? Hayır majeste. Kral ve annesi uzaklaştı. Barışı sağlama çalışmaları devam ediyor mu Ramses? Meba ile şifresiz mektuplaştığına ve haddi aniden terk ettiğine bakılacak olursa aşağı bence iyi haberler getirmiyor. 47. Ramses Urhiteşup'la yaptığı 10 kadar uzun görüşme sonunda Hitit ordusunun stratejilerini, silah durumunu, güçlü ve zayıf taraflarını öğrenmişti. Hitit ordusunun eski başkomutanı Hattuşi ile ortadan kaldırmak için öylesine istekliydi ki Ramses'e her türlü bilgiyi çekinmeden vermişti. Urhiteşup bu işbirliğinin karşılığında bir villa, iki Suriyeli hizmetçi, hemen alıştığı ve beğendiği yemekler ve yakın korumadan yararlanıyordu. Ramses gençliğin verdiği coşkuyla kafa tuttuğu Hatti canavarının ne kadar büyük ve zalim olduğunu anladı. Amon ve Seti'nin koruyuculuğu olmasaydı, gözü pekliği Mısır'ı felakete sürükleyebilirdi. Ordusunun zayıf düşmesine rağmen Hatti hala korkunç bir askeri güce sahipti. Mısır ile Hatti arasında yapılacak olan sınırlı bir antlaşma bile bölgede sürekli bir barışın teminatı olabilirdi. Çünkü hiçbir ülke bu birleşik güce saldırmayı göze alamazdı. Ramses bütün bunları Nefertari ile bir çınar ağacının gölgesinde konuşurken nefes nefese gelen Ameni, Aşa'nın geldiğini bildirdi. Mısır diplomasisinin şefinin bu uzun süren seyahati onu hiç değiştirmemişti. İnce ve uzun yüzü, özenle kesilmiş küçük bıyığı, zeka fışkıran gözleri ve hiçbir şeye önem vermez görünen mesafeli duruşu, Aşa'nın karşılaştığı güçlüklerin üstesinden büyük bir alaycılıkla geldiğini düşündürüyordu. Aşa, kral ve kraliçe çiftinin önündeydi. Majesteleri beni bağışlasınlar çünkü duş alacak ve masajımı yaptırıp kokular sürünecek vaktim olmadı. İşte böylece üstü başı kirpas içinde bir göçebe gibi huzurunuza çıkmaya cesaret edebildim. Ama getirdiğim mesaj kişisel özenimi feda etmeme zorlayacak kadar acil. Ramses gülümseyerek, her ne kadar dönüşüm bize büyük sevinç vermiş olsa da bu durumda kutlamaları daha sonraya bırakacağız dedi. Şu halimle kralın iltifatlarına nail olurken büyük bir saygısızlık yaptığım korkusuna kapılıyorum. Mısır ne kadar güzel Ramses. Sadece uzun yolculuklar yapmış olan bir kimse bunu anlayabilir. Ameni karşı çıktı. Yanlış dedi. Yolculuk insanın kafasını karıştırır. Buna karşılık bürosundan ayrılmadan mevsimleri penceresinden seyretmek insanın burada yaşamanın zevkini çıkarmasını sağlar. Ramses, bu tartışmayı daha sonraya bırakalım dedi. Yoksa haddiden kovuldun mu aşağı? Hayır. Ama İmparator Hattuşil'in firavunun bir elçi aracılığıyla duymasına önem verdiği bazı istekleri var. Bana bizi barışa götüren görüşmelerin haberini mi getiriyorsun? Keşke öyle olsaydı. Maalesef ben bir ultimatom getirdim. Hattuşil de Urhiteşup kadar kavgacı mı? Hattuşil Mısır'la yapılacak bir barış antlaşmasının Asur tehdidini önleyeceğini kabul ediyor. Ancak Urhiteşup'un burada bulunuşu barışa kesin bir engel oluşturuyor. Planı uygulayışın muhteşemdi. Bu sayede artık Hitit ordusu hakkında her şeyi biliyorum. Bir savaş halinde bu bilgilerin çok yararlı olacağını kabul ediyorum. Ancak Urhiteşup'u ona iade etmediğimiz takdirde Hattuşil savaş halini sürdürecek. Urhiteşup bizim konuğumuz. Hattuşil onun cesedini bir odun yığını üzerinde yanarken görmek istiyor. Muvattaris'in oğluna politik sığınma hakkı tanıdım ve bu sözümden dönmeyeceğim. Aksi takdirde Maat yerini yalan ve ihanete bırakıp Mısır üzerindeki egemenliğini terk edecektir. Ben de Hattuşil'e aynı şeyleri söyledim ama kararı değişmeyecek. Ya Urhiteşup Hatti'ye iade edilecek ve barış sağlanacak ya da savaş sürüp gidecek. Verdiğim karar da değişmeyecek. Mısır verdiği sığınma hakkını geri almayacak ve Urhiteşup iade edilmeyecek. Aşa arkalığı alçak bir koltuğa kendini atıverdi. Bütün bu yıllar, bütün bu çabalar boşa gitti. Ancak bu risk de göze alınmalıydı. Majesteleri haklı. Sözünü tutmamaktansa savaşmak daha iyidir. Hiç olmaz Hititlere karşı savaşmak için şimdi daha bilgiliyiz. Nefertari, Firavun araya girmeme izin verir mi diye sordu. Kraliçenin yumuşak sesi ve ağırbaşlı hali hükümdarı, elçiyi ve sekreteri büyüledi. Nefertari, çok önceleri Mısır'ı istilacıların elinden kurtaranlar kadınlar olmuştur dedi. Yabancı saraylarla barış antlaşmalarını görüşenler de yine kadınlardı. Tuya bizzat bu geleneği sürdürerek bana iyi bir örnek oluşturmuş olmuyor mu? Ramses, ne öneriyorsun diye sordu. İmparatoriçe Putiyepa'ya yazacağım. Barış görüşmelerini başlatmak konusunda onu ikna etmeyi başarırsam o da kocasının uzlaşmacı olmasını sağlamaz mı? Aşa, Urhiteşup engeli ortadan kaldırılamaz dedi. Böyle olmakla birlikte İmparatoriçe parlak ve zeki bir kadındır. Haddinin çıkarlarının kendi çıkarlarından önde gelmesine büyük özen gösterir. Mısır kraliçesinin ona başvurması onu olumlu yönde etkileyecektir. Putiyepa'nın Hattuşil üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Belki de bu girişim iyi sonuç verir. Ancak kraliçenin bazı zorluklarla karşılaşacağını da gizlemeyeceğim. Nefertari, şu anda sizden ayrılmak zorunda olduğum için üzgünüm dedi. Ancak zor bir görev üstlendiğim için hemen çalışmaya başlamam gerektiğini bilirsiniz. Ayşe ışık saçan kraliçenin havada süzülürcesine uzaklaşmasını hayranlıkla seyretti. Ramses elçisine, "Jayet Nefertari bir gedik açmayı başarırsa Hattiye dönersin," dedi. "Ben Urhiteşup'u asla teslim etmeyeceğim ama sen barışı sağlayacaksın. Benden hep olmayacak şeyler istiyorsun. İşte ben de bu nedenle senin için çalışmayı seviyorum." Kral Ameni'ye döndü. "Seudan acele gelmesini istedin mi?" diye sordu. "Evet Majeste." Aşa endişelendi. "Ne oldu?" diye sordu. Ameni, "Musa Yahova denen tek tanrısının sözcüsü olduğunu ve bu tanrının ona Yahudileri Mısır'dan çıkarma emrini verdiğini söylüyor." "Bütün Yahudiler mi demek istiyorsun?" "Ona göre bağımsızlığı hak eden bir ulus söz konusuymuş. Bu bir çılgınlık. Musa'yı ikna etmek olanaksız. Ayrıca tehdit eder bir tavır takınıyor. Bu durum seni korkutuyor mu?" Ramses, "Dostumuz Musa'nın güçlü bir düşman olmasından korkuyorum," dedi. "Hasımlarımı küçük görmemem gerektiğini öğrendim. İşte bu nedenle Sion'un burada bulunması kaçınılmaz oluyor." Ayşe üzülmüştü. "Ne karışık durum," dedi. "Musa güçlü ve dürüst bir insandır. O her zaman öyledir. Ama bütün gücünü bir dine ve ona göre kesin olan bir gerçeğin hizmetine vermiş." "Beni korkutuyorsun Ramses. Bu savaş Hititlere karşı yapılacak savaştan daha korkunç olmaz mı? Ya bu savaşı kazanacak ya da yok olup gideceğiz." Stoa geniş ellerini Kaan'ın zayıf omuzlarına koydu. "Yeryüzündeki bütün yılanların adını. Sen neredeyse yetişkin bir erkek olmuşsun." İkisi arasındaki zıtlık insanı şaşırtacak kadar belirgindi. Ramses'in büyük oğlu Kaa, soluk benizli, narin yapılı genç bir katipti. Kısa boylu, esmer tenli ve adaleli olan Seus'e sayısız cebi olan antilop derisinden yapılmış bir tunik giyiyor ve bu haliyle altın arayıcısı ya da serüven meraklısına benziyordu. Onları görenler aralarında bir dostluk kurulabileceğini hayal bile edemezlerdi. Böyle olmakla birlikte Kaa, Stoa'yı kendisine görünmeyenlerin sırrını öğreten bir usta olarak görüyordu. Stoa da Kaa da sırların tam içine girebilecek eşsiz bir yetenek buluyordu. Stoa üzüntüsünü belirterek, "Umarım benim burada olmadığım zamanlarda delice davranışta bulunmamışsındır," dedi. Kaa gülümsedi. "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. Duyduğuma göre terfi etmişsin." "Doğru. Tapınakta bazı dinsel görevleri tamamladım. Doğrusu başka bir seçeneğim yoktu. Ama yine de bundan çok mutlu oldum." "Ha şöyle evlat. Ama söyle bana. Ne boynundaki muskayı ne de bileğinde bulunması gereken bandı görüyorum." "Tapınakta arınma işlemi sırasında onları çıkardım. Ve sonra döndüğümde onları bulamadım. Madem ki siz geldiniz hiçbir tehlike kalmadı. Ayrıca duaların büyüsünden yararlandım." "Ama yine de muskaları taşımak zorundasın." "Siz taşıyor musunuz Sito?" "Benim antilop derim var." Hedefini tam 12'den vuran ok, seçkin okçuların eğitim yaptıkları atış alanının girişinde duran Kaa ve Sto'yu şaşırttı. Kral onlara tam burada randevu vermişti. Sto, Ramses her zaman ustadır dedi. Ramses, Kadeş Savaşı'nda kullandığı ve sadece kendisinin gerebildiği yayı yere indirirken Kaa da ona baktı. Hükümdarın varlığı bile en yüce otoritenin hissedilmesine yetiyordu. Kaa, babasından da öte olan bu varlığın önünde eğildi. Sto, bizi neden buraya çağırdın diye sordu. Çünkü oğlumla sen hedefi tam vurmam gereken bir savaşta bana yardım edeceksiniz. Kaa kemküm etmeden, korkarım bu konuda pek becerikli olmayabilirim dedi. Yanılıyorsun oğlum. Akıl ve büyü gücüyle savaşmak yeterli. Üstelik ben Amon Tapınağı'nın görevlilerindenim ve... Rahipler seni başkanları olman için oy birliğiyle seçtiler. Ama henüz 20 yaşıma basmadım ki. Yaşın hiç önemi yok ama ben yine de önerilerini reddettim. Kaa rahat bir nefes aldı. Ramses, kötü bir haber aldım dedi. Memphis'te Ptah Tapınağı'nın baş rahibi kaybolmuş. Onun yerini alman için seni seçtim oğlum. Ben, Ptah baş rahibi ama bu benim isteğim. Bu sıfatla Musa'nın huzuruna çıkmak istediği önemli kişilerin arasına katılacaksın. Musa ne düşündü de böyle bir şey yapmak istedi diye sordu. Yahudilerin topluca Mısır'ı terk edip çölde kendileri tehlikeye atmak isteklerini kabul etmediğim için bizi Tanrısının cezalarına çarptırmak istiyor. Ptah'ın yeni baş rahibi ve benim en iyi büyücüm bakalım Musa'nın gözünün önündeki perdeyi kaldırabilecek mi? 48. Musa yanında Aaron olduğu halde Seramana ile Şeref kıtasındakilerin bakışları altında Piramses'in görüşme salonunun kapısında göründü. Yahudi önünden geçerken Sardunyalı ona öfkeli bir biçimde baktı. Hükümdarın yerinde olsaydı bu isyankar adamı ya zindana attırır ya çölün en ücra köşesine yollardı. Eski korsan ön sezisine çok güveniyordu. Musa denen bu adamın tek düşüncesi Ramses'e zarar vermekti. İki tarafında sütunlar bulunan ana koridor boyunca ilerleyen Musa, salonun kalabalık olduğunu görünce keyiflendi. Kralın sağında oturan Kaa, altın yaldızlarla süslü panter derisinden bir giysi içindeydi. Genç yaşına rağmen çok büyük bir göreve getirilmişti. Geniş bir muhakeme kabiliyeti ve derin bilgisi nedeniyle hiçbir rahip bu kararı itiraz etmemişti. Firavun'un büyük oğluna artık niteliklerini kanıtlamak kalıyordu. Herkes bundan sonra yapacaklarını dikkatli izleyecekti. Kıha, Mısır uygarlığının yaratıcı değerlerinin belirlediği altın çağ olarak nitelenen piramitler döneminin geleneklerini korumakta ne kadar başarılı olacaktı. Bu tayin Musa'yı önce şaşırtmıştı. Ama Kıha'yı yakından görünce delikanlının azminin ve olgunluğunun olağanüstü olduğunu anladı. Kaa hiç kuşkusuz onun için korkunç bir hasım olacaktı. Ya Firavun'un solunda oturan adama ne demeliydi? Yılan oynatıcısı ve krallık büyücülerinin gerçek şefi Sto. Ramses ve biraz geride oturup tartışmaları not etmek için şimdiden hazır bekleyen Ameni gibi Sto da Musa'nın üniversiteden arkadaşıydı. Musa artık Mısır için azimle çalıştığı o yılları artık hatırlamak istemiyordu. Yahova ona görevinin ne olduğunu bildirdiği gün geçmişi ölmüştü. Sonsuza dek kaybolmuş o eski günleri düşünerek hüzünlenmeye hakkı yoktu. Musa ile Aaron, Firavun ve sarayın ileri gelen kişilerinin yer aldıkları platforma çıkan merdivenlerin başında durdular. Ameni, bu mahkemede hangi konuyu tartışmak istiyorsunuz diye sordu. Musa, ben tartışmak niyetinde değilim diye yanıt verdi. Sadece Yahova'nın buyruklarını yerine getirmek istiyorum. Firavun, halkımın başında Mısır'ı terk etmeme izin versin. Kamu güvenliği nedeniyle isteğiniz reddedildi. Bu red Yahova'ya karşı işlenmiş bir günahtır. Yahova bildiğim kadarıyla Mısır'da egemen değil. Öyle olsa da öfkesi korkunçtur. Tanrı beni koruyacak ve gücünü göstermek için mucizeler gerçekleştirecek. Seni çok iyi tanıyorum Musa çünkü biz arkadaştık. Üniversite öğrenimimiz sırasında boş hayaller peşinde koşmazdın. Sen Mısırlı bir katipsin Ameni ve ben de Yahudi halkının şefiyim. Benimle konuşan gerçekten Yahova'ydı ve bunu ispat edebilirim. Aaron değneğini yere attı. Musa bakışlarını değnekte yoğunlaştırdı. Ağaç canlandı, değnek kıvrıldı ve bir yılana dönüştü. Korkuya kapılan birçok kişi geriledi. Yılan Ramses'e doğru ilerlemeye başladı. Ramses'te ise hiçbir korku belirtisi yoktu. Sto yerinden fırlayıp yılanı kuyruğundan yakaladı. Bu davranış karşısında şaşkınlık ifade eden haykırışlar, yılan Sto'nun elinde yeniden bir değneğe dönüştüğünde daha da çoğaldı. Yıllar önce Mer'ur haremindeyken bu sihirbazlığı Musa'ya ben öğrettim. Firavun'un danışmanlarını ve Mısır sarayındakileri şaşırtmak için daha fazlasını yapman gerekecek. Musa ile Sto bakışlarıyla birbirlerine meydan okudular. İki adam arasındaki bütün dostluk bağları kopmuştu. Peygamber, bir hafta sonra olacak bir başka mucize halkı şaşkına çevirecek dedi. Nefertari saraya en yakın havuzda çırılçıplak yüzerken bir ılgın ağacının altında uyuyan gece bekçisi de onu gözlüyordu. Havuzun suyu taşa kaplanmış ince bakır tabakalar, Bakteri yutan bitkiler ve havuzun suyunu sürekli değiştiren bir kanal sistemi sayesinde her zaman temiz kalıyordu. Ayrıca bir uzman düzenli aralıklarla bakırdan elde edilen bir tozu suya atıyordu. Nil'in sularının kabarma mevsiminde sıcaklar çok bunaltıcı oluyordu. Kraliçe görüşmelerine başlamadan önce yorgun ama mutlu gövdesini tüy gibi hafifleten ve kafasını dinlendiren bu hoş anın tadını çıkarıyordu. Nefertari bir taraftan yüzerken diğer taraftan da her biri kendi sorununun daha acil olduğunu öne sürerek ona başvuranlara verdiği kah rahatlatıcı, kah eleştirici yanıtları düşünüyordu. İset göğüslerini bütün çıplaklığıyla ortaya çıkaran askılı bir elbise giymiş, saçları açık bir şekilde sessizce havuza yaklaştı. Herkes tarafından güzel İset olarak adlandırıldığı halde Nefertari'nin güzelliğini seyrederken kendisini sıradan bir insan olarak hissediyordu. Her hareketinde eşi benzeri olmayan bir saflık taşıyan kraliçe, bir kadının ideal güzelliğini yansıtan dahi bir ressamın fırçasından çıkmışa benziyordu. İset çok tereddüt ettikten sonra ve hırsı bir türlü yatışmak bilmeyen Dolant'la son görüşmesinden sonra kesin bir karar almıştı. Bu kez harekete geçecekti. Yapacağı şeyin doğuracağı tehlikeli sonuçların korkusunu kafasından atan İset, havuza doğru bir adım daha attı. Artık amacından sapmamak zorundaydı. Nefertari İset'in geldiğini fark etti. "Gel, sen de yüz. Kendimi pek iyi hissetmiyorum Majesti." Kraliçe çevik bir hareketle havuzun kenarına kadar yüzdü ve taş merdivenden çıktı. "Kendini iyi hissetmemenin nedeni nedir? Bilmiyorum. Meren Ptah seni üzüyor mu?" "Hayır, o çok iyi. Gürbüz yapısıyla beni her geçen gün şaşırtıyor." "Şu sıcak taşların üzerine, yanıma uzan. Beni bağışlayın, güneşe dayanamıyorum." Nefertari'nin vücudunun güzelliği İset'in gönlünü büyülüyordu. Onun vücudu gülümsemesiyle öteki dünya ve bu dünyayı aydınlatan batı tanrıçasınınkine benzemiyor muydu? Sırt üstü yatmış, kollarını vücuduna paralel uzatmış, gözlerini kapamış olan Nefertari insana hem yakın hem de yanına varılamaz hissini veriyordu. "Neden sıkıntılısın ise?" Ramses'in ikinci eşinin yüreğine yeniden bir kuşku düştü. Verdiği kararı uymalı mı yoksa deli damgası yeme pahasına kaçmalı mıydı? Bereket versin Nefertari ona bakmıyordu. Hayır, vazgeçmemeliydi. Bu ele geçmiş en güzel fırsattı. İset bu fırsatın kaçmasına izin vermeyecekti. "Majeste, majeste, isterdim ki..." Güzel İset Nefertari'nin onu görebileceği bir yere diz çöktü. Kraliçe ise güneş ışığının altında hareketsiz duruyordu. "Majeste, sizi öldürmek istedim." "Sana inanmıyorum İset." "İnanın majeste, size itiraf etmek zorundayım. Bu ağırlık dayanılmaz bir hal almıştı." Kraliçe gözlerini açtı, doğruldu ve Güzel İset'in elini tuttu. "Seni kim kışkırttı?" "Ramses'i sevmediğinizi ve kendi ihtiraslarınızdan başka bir şey düşünmediğinizi sanıyordum. Kör ve aptal gibi olmuştum. Bu lanetlenecek suçlamalara nasıl oldu da kulak verdim? Her insanın zayıf anları vardır İset. O zaman kötülük insanın vicdanını ele geçirmeye ve kalbini boğmaya başlar. Sen bu saldırıya karşı koydun. Önemli olan da bu değil mi? Kendi kendimden utanıyorum. Çok utanıyorum. Beni mahkeme huzuruna çıkardığınızda cezamı kabul edeceğim. Benim hakkımda kim yalan söyledi sana? Ben sadece suçumu itiraf etmek istiyorum Majeste, muhbirlik yapmak değil. Beni yok etmeye çalışırken asıl umdukları şey Ramses'e zarar vermekti. İset, şayet kralı seviyorsan bana gerçeği söylemek zorundasın. Siz benden nefret etmiyor musunuz? Sen ne gözü yükseklerde birisin ne de entrikacı. Üstelik hatalarını kabul edecek kadar da cesursun. Senden nefret etmek şöyle dursun, sana saygı duyuyorum. İset ağlayarak uzun uzun anlattı. Böylece vicdan azabından kurtuldu. Musa Nil Irmağı'nın kıyısında binlerce Yahudi'yi toplamıştı. Ayrıca başkentin çeşitli mahallelerinden gelen birçok meraklı da oradaydı. Söylenildiğine göre Yahudilerin savaşçı tanrısı, Mısır'ın bütün tanrılarından daha güçlü olduğunu kanıtlamak için büyük bir mucize gerçekleştirecekti. Ameni ile Seremana'nın karşı çıkmalarına rağmen Ramses, toplantının yapılmasına izin vermişti. Bu gösteriyi dağıtmak için ordu ve polis göndermek, sonu nereye varacağı bilinmeyen bir tepkiye neden olabilirdi. Üstelik ne Musa ne de Yahudiler kamu düzenini bozuyordu. Ayrıca seyyar satıcılar böylesine bir kalabalığın meydanları doldurmasına çok seviniyorlardı. Firavun sarayının terasından sağ kıyısında sabırsız bir kalabalığın toplandığı Nil'e bakıyordu. Onun kafası şu anda Nefertari'nin korkunç açıklamalarıyla doluydu. Bu anlattıklarının doğru olup olmadığı konusunda bir kuşkun var mı? Hayır Ramses, İset çok samimiydi. Onu ağır bir şekilde cezalandırmayalım. Onu bağışlamanı istiyorum. Sana olan aşkı yüzünden istemeyerek işleyeceği korkunç suçtan kılı payı kurtuldu. Üstelik telafisi mümkün olmayan bir şey yapmadı. Ayrıca İset sayesinde ablan Dolant'ın cinayet işlemeye kadar varacak bir nefret içinde olduğunu öğrendik. Ablamın yıllardan beri ruhunu kemiren iblislerden kurtulduğunu sanıyordum. Ama yanılmışım. O hiç değişmeyecek. Dolantı adalete teslim edecek misin? İnkar edecek. İsveti her şeyi uydurmakla suçlayacak. Dava bir skandalla sona erebilir. Bir cinayeti azmettiren kişi cezasız mı kalacak? Hayır Nefertari. Dolant İsveti kullandı. Biz de dolantı kullanacağız. Sahildeki kalabalık dalgalanıyor ve çığlıklar atılıyordu. Musa değneğini Nil'e attı. Irmağın suları kırmızımtırak bir renk aldı. Peygamber bir kupaya Nil'in suyundan doldurduktan sonra yere serpti. Hepiniz bu mucizenin tanığı olun. Yahova'nın iradesiyle Nil'in suyu kana dönüştü. Şayet onun isteği kabul edilmezse bu kan bütün kanallara yayılacak ve balıklar ölecek. Bu Mısır'ın alacağı ilk yara olacak. Bu kez Kıha ırmağın pis kokulu garip suyundan bir parça aldı. Söylediklerin olmayacak Musa. Bu gördüğümüz Nil sularının kabarması sonucu oluşan kırmızı dalgadan başka bir şey değil. Birkaç gün süreyle bu su içilmez ve burada tutulan hiçbir balığı yememek gerekir. Şayet bu bir mucize ise bunu doğaya borçluyuz ve bizim de saygı duymamız gereken şey doğanın yasalarıdır. Genç ve çelimsiz Kıha dev yapılı Musa'nın karşısında korkmuyordu. Peygamber öfkesine hakim oldu. Bunlar güzel sözler ama değneğimin bu kanlı suyu yüzeye çıkarmasını nasıl izah ediyorsun? Kim Musa'nın bir peygambere özgü bazı duyarlılıklara sahip olduğunu itiraz ediyor ki? Suların değişme sürecine girdiğini ve bugün kırmızı dalganın görüneceğini daha önceden hissettin. Bu ülkenin özelliklerini sen de benim kadar tanırsın. Mısır'ın hiçbir sırrı senden kaçmaz. Musa gür sesiyle şu ana kadar Yahova ikaz etmekle yetindi. Madem ki Mısır şüphede ısrar ediyor, Yahova da Mısır'ı daha acı felaketlerle karşı karşıya bırakacak. 49. Aşa elindeki mektubu Ramses'le tahıl ambarlarının yönetimi konusunda görüşen Nefertari'ye götürdü. İşte beklediğiniz yanıt Majesti. Mektup bizzat İmparatoriçe Putiyepa tarafından yazılmış. Mektubun içeriğinin sizi düş kırıklığına uğratmayacağını umarım. Çok değerli bir kumaşa sarılmış olan tablet Putiyepa'nın mührüyle mühürlenmişti. Bize onu siz okur musunuz Aşa? Öncelikle Titçe'yi mükemmel bir şekilde dilimize çeviriyorsunuz. Ayrıca Hattuşaş'la ilgili her şey sizi ilgilendiriyor.